Ayrım 11.
Bugün neredeyse uyuyacaktım. Ömrümde gördüğüm en sıkıcı hasta. Uyanık kalmak için koltuğumda dimdik oturmak zorunda kaldım. Bugün neredeyse koltuğumdan düşecektim. Sert ve rahatsız bir sandalyeye geçmeyi düşünürken, birdenbire Rolle May'e terapiye gittiğim sırada onun dik arkalıklı tahta bir sandalyede oturma alışkanlığında olduğunu anımsadım. Bel sorunu olduğunu söylemişti. Ama daha sonra onu gayet iyi tanıdığım yıllar boyunca bir bel sorunundan söz ettiğini hiç duymamıştım. Yoksa o da beni. Betty, Doktor Farber'dan hoşlanmadığını, çünkü onun seans sırasında sık sık uyuyakaldığını söylemişti. Şimdi nedenini biliyordum. Doktor Farber'la telefonda konuştuğumuzda elbette bu şekerlemelerden söz etmemişti. Ama Betty'nin terapiden yararlanmayı öğrenememiş olduğunu kendiliğinden söylemişti. Betty'yi neden ilaca başlatmış olduğunu anlamak güç değildi. Biz psikiyatrlar terapide bir ilerleme kaydedemeyince çoğu kez bu yola başvururuz. Nereden başlamalı, nasıl başlamalı, tutunacak bir yer bulmaya çabalıyordum. Kilosunu konu ederek başlamak anlamsızdı. Betty terapinin kilo vermeyi ciddi olarak düşünebileceği noktaya gelmesine yardım edeceğini umduğunu ama şu anda bu noktadan çok uzak olduğunu derhal ve açıkça söylemişti. Moralim bu kadar bozuk olduğu zaman beni ayakta tutan tek şey yemek. Ama dikkatimi depresyonu üzerine yoğunlaştırdığım zaman da bunun şu andaki yaşam koşullarına uygun bir tepki olduğuna ilişkin ikna edici bir savunma yapıyordu. 18 ay boyunca gerçek yaşamından, evinden, sosyal faaliyetlerinden, arkadaşlarından koparılıp Kaliforniya'nın kişisellikten uzak bir banyosunda küçük möbleli bir eve tıkılıp kalınca kim depresyona girmezdi? O zaman onun yaşam durumu üzerinde çalışmasına yardım etmeye kalkıştım. Ama pek az ilerleme kaydedebildim. Betty'nin bir sürü yıldırıcı açıklaması vardı. Kolayca arkadaş edinemiyordu. Dediğine göre hiçbir şişman kadın yapamazdı bunu. Bu noktada ikna edilmeye ihtiyaç duymuyordum. Kaliforniya'da insanların kendi dar klikleri vardı ve yabancılara açık değillerdi. Betty'nin sosyal ilişkileri yalnızca iş yerindeydi ve orada da iş arkadaşlarının çoğu onun denetçi rolüne içerliyordu. Üstelik bütün Kaliforniyalılar gibi sörf ve paraşüt delisiydiler. Onu bunları yaparken görebiliyor muydum? Betty'nin bir sörf tahtası üzerinde yavaş yavaş sulara gömülmesi hayalini kafamdan silip haklı olduğunu teslim ettim. Bunlar onun sporları değil gibi görünüyordu. Soruyordu, başka ne seçenek vardı? Bekarlar dünyası şişman insanlar için çekilmez bir yerdi. Bu noktayı kanıtlamak için bir ay önceki bir çaresizlik randevusunu, ki yıllardır tek randevusu olmuştu bu, anlattı. Yerel bir gazete olan The Bay Guardian'ın kişisel ilanlar bölümündeki bir ilana yanıt vermişti. Erkekler tarafından verilen ilanların çoğu açık seçik bir biçimde ince bir kadın belirlemesini yaptığı halde bir tanesi bunu yapmamıştı. Betty telefon edip George adında bir erkekle bir akşam yemeği için sözleşmişti. George ondan saçına bir gül takmasını ve kendisiyle o civardaki bir restoranın barında buluşmasını istemişti. Betty'nin anlattığına göre onu görür görmez George'un suratı asılmıştı. Ama gerçekten George olduğunu itiraf edip yemek boyunca da bir centilmen gibi davrandığı için sonsuza dek hakkını vermek gerekirdi. Betty, George'dan bir daha hiç haber almadığı halde onu sık sık düşünüyordu. Çünkü geçmişte bu tür birkaç girişiminde onu herhalde uzaktan görüp hiç konuşmadan çekip giden erkekler tarafından boşuna bekletilmişti. Biraz çaresizlik içinde Betty'ye yardımcı olma yolları aradım. Belki de olumsuz duygularımı gizlemeye çabasıydı. Kendimi fazla zorladım ve başka seçenekler önermek gibi acemice bir hata yaptım. Sierra Club'ı düşünmüş müydü? Hayır, uzun yürüyüşler için yeterince dayanıklı değildi. Ya da ona bir takım sosyal ilişkiler sağlayabilecek olan, bir araya gelip deneyimlerini ve umutlarını paylaşarak aşırı yeme hastalığından kurtulmaya çalışan kişilerin kurduğu bir dernek vardı. Hayır, gruplardan nefret ediyordu. Diğer öneriler de benzer bir akıbete uğradı. Başka bir yol olmalıydı. Terapiye dayanan tüm değişimlerin ilk adımı sorumluluk yüklenmektir. Eğer insan içinde bulunduğu nahoş duruma ilişkin hiçbir sorumluluk hissetmiyorsa, o durumu nasıl değiştirebilir? Betty'nin durumu tam tamına böyleydi. Problemi tümüyle dışlıyordu. Onu kendi yaratmamıştı. İş nakli ya da kısır Kaliforniya kültürü ya da kültürel olayların eksikliği ya da atletik sosyal manzara ya da toplumun şişmanlara karşı takındığı berbat tavırdı sorumlu olan. Tüm çabalarıma karşın Betty kendi mutsuz yaşam koşullarına kişisel bir katkısı olabileceğini kabul etmiyordu. Ah evet, yemekten vazgeçip kilo kaybetse dünyanın ona farklı davranabileceğini düşünsel düzeyde kabul edebiliyordu. Ama bu ondan çok uzaktı, çok uzun vadeliydi ve yemesi de kendi denetiminin çok dışında gibiydi. Bunların yanı sıra onu sorumluluktan kurtaran diğer savunmaları da sıralıyordu. Genetik etkenler, ailesinin her iki tarafında da hatırı sayılır derecede şişmanlık vardı. Ve şişman insanlarda daha düşük metabolik taban hızlarından başlayıp önceden belirlenmiş, programlanmış, etkilenmesi hemen hemen olanaksız beden ağırlığına kadar uzanan fizyolojik anormallikleri ortaya koyan yeni araştırmalar. Hayır, bu böyle olmayacaktı. Er geç onun kendi görünümü için sorumluluk almasına yardım etmek zorundaydım. Ama bunu şu anda başarma olanağını göremiyordum. Daha yakın ve dolaysız bir şeyle başlamak zorundaydım. Bildiğim bir yol vardı. Bir psikoterapistin tek ve en değerli pratik aracı süreç odağıdır. Süreci içeriğin karşıtı olarak düşünün. Karşılıklı bir konuşmada içerik, söylenen asıl kelimelerden tartışılan somut konulardan oluşur. Oysa süreç, içeriğin nasıl ifade edildiği ve bu ifade tarzının konuşmaya katılan bireylerin ilişkisi hakkında neler ortaya koyduğudur. Benim yapmam gereken içerikten uzaklaşmak, örneğin Betty'ye basit çözümler bulmaya çalışmaktan vazgeçmek ve dikkatimi süreç üzerinde birbirimizle nasıl bir ilişki içinde olduğumuza yoğunlaştırmaktı. Ve ilişkimizin bir tek belirgin niteliği vardı, can sıkıntısı. İşte kontur transferans tam bu noktada durumu karmaşıklaştırıyordu. Sıkıntının ne kadarının benim sorunum olduğunu, herhangi bir şişman kadınla ne kadar sıkılacağım konusunu berraklığa kavuşturmam gerekiyordu. Bu durumda sakınarak ilerledim. Çok fazla sakınarak. Olumsuz duygularım beni yavaşlatıyordu. Bu duyguları gözle görünür biçimde açığa vurmaktan çok korkuyordum. Daha çok sevdiğim bir hastayla asla bu kadar uzun bir zaman beklemezdim. Kendimi harekete geçmek için dürtüyordum. Eğer Betty'ye yardımcı olacaksam, duygularımı ayıklamak, duygularıma güvenmek ve onlara dayanarak hareket etmek zorundaydım. Gerçek şuydu ki, karşımda çok sıkıcı bir hanım vardı ve onu münasip bir biçimde bu gerçekle yüzleştirmem gerekiyordu. Başka her şey, şimdiki yaşantısında arkadaşsız oluşu, güç bir bekarlar ortamı, banyolerin dehşeti için sorumluluk almayı reddedebilirdi. Ama beni sıkmasının sorumluluğunu reddetmesine izin vermeyecektim. Sıkıcı kelimesini söylemeye dilim varmıyordu. Fazlasıyla belirsiz ve aşağılayıcıydı. Oysa benim kesin ve yapıcı olmam gerekiyordu. Kendime Betty'yi tam ne bakımdan sıkıcı bulduğumu sordum. Ve iki tane apaçık nitelik belirledim. Her şeyden önce hiçbir zaman kendisiyle ilgili mahrem bir şey açıklamıyordum. İkincisi şu lanet olası kıkırdaması, zoraki neşesi, gereğince ciddi olma konusundaki gönülsüzlüğü vardı. Onu incitmeden bu niteliklerin farkına varmasını sağlamak güç olacaktı. Genel bir stratejide karar kıldım. Temel konumum, benim ona daha çok yaklaşmak istediğim, ancak onun davranış özelliklerinin bunu engellediği şeklinde olacaktı. Davranışlarına ilişkin herhangi bir eleştiri bu çerçevede ortaya konulunca kolay kolay gücenmeyeceğini düşünüyordum. Olsa olsa onu daha iyi tanımak isteyişime memnun olabilirdi. Onun kendisini açığa vurma işinden başlamaya karar verdim. Ve özellikle uyutucu bir seansın sonuna doğru ok yaydan çıktı. Betty, bunu senden niçin istediğimi daha sonra açıklayacağım. Ama bugün yeni bir şey denemeni istiyorum. Bugün birlikte geçirdiğimiz saat boyunca kendini ne kadar açığa vurduğun konusunda kendine birden 10'a kadar bir not verir misin? 10 hayal edebileceğin en önemli açıklama olsun. 1 ise diyelim ki sinemada kuyrukta beklerken yabancılara yapabileceğin türden bir açıklama olsun. Bir hata. Betty neden sinemaya tek başına gitmeyeceğini açıklamak için dakikalar harcadı. İnsanların hiç arkadaşı olmadığı için kendisine acıyacaklarını düşünüyordu. Yanlarında oturarak kendilerini sıkıştırması ihtimalinden duydukları dehşeti hissediyordu. Onun bir tek dar sinema koltuğuna sıkışıp sıkışmayacağını görmek için bakarlarken yüzlerinde beliren merakı, şaşkınlığı görüyordu. Konudan daha da uzaklaşmaya, konuşmayı uçak koltuklarına ve o kendi koltuğunu arayarak yürürken oturan yolcuların yüzlerinin korkudan nasıl beyazlaştığına kadar yaymaya başlayınca sözünü keserek isteğimi tekrarladım ve bir notunu iş yerinde rastgele bir sohbet olarak tanımladım. Betty kendisine bir 10 vererek yanıtladı isteğimi. Çok şaşırmıştım. 1, 2 ya da 3 bekliyordum ve bunu ona söyledim. Değerlendirmesini bana daha önce hiç kimseyle paylaşmadığı şeyleri söylediği gerekçesine dayanarak savundu. Örneğin bir defasında bir mağazadan bir dergi aşırmış olduğunu ve bir restorana ya da bir sinemaya yalnız gitmekten korktuğunu söylemişti. Artık senaryoyu birkaç kez yeniledik. Betty muazzam risklere girdiği konusunda ısrar ediyordu. Ben de ona Betty diyordum. Sen kendine 10 veriyorsun ama bende hiç öyle bir duygu uyanmadı. Bana açılarak gerçek bir riske girdiğin duygusunu yaşamadım. Bunları hiçbir zaman kimseye anlatmadım. Örneğin Doktor Farber'a. Bunları bana anlatırken kendini nasıl hissediyorsun? İyi hissediyorum. İyi dışında kelimeler kullanabilir misin? Bu şeyleri ilk kez söylemek ürkütücü ya da özgürleştirici olmalı. Normal geliyor bu. Sizin profesyonelce dinlediğinizi biliyorum. Bir sakıncası yok ki. Kendimi normal hissediyorum. Ne istediğinizi biliyorum. Benim profesyonelce dinlediğimden nasıl o kadar emin olabilirsin? Hiç kuşkun yok mu? Aman ha, dikkat. Vermeye hazır olduğumdan fazla dürüstlük vaat edemezdim. Benim olumsuz duygularımı ortaya sermemle asla başa çıkamazdı. Betty herhangi bir kuşkunun varlığını reddetti. Ve bu noktada Doktor Farber'ın onu dinlerken uyuyakaldığını söyleyerek benim kendisiyle çok daha ilgili göründüğümü ekledi. Ondan ne istiyordum? Kendi açısından pek çok şeyi açığa vuruyordu. Gerçekten bildiğimden emin olmam gerekiyordu. Açıklamalarının ne gibi bir özelliği vardı ki ben böyle kayıtsız kalıyordum. Birden fark ettim ki her zaman başka bir yerde, başka bir zaman olup biten şeyleri anlatıyordu. Kendisini, ikimizin paylaştığı şimdiki zamanda ortaya koyamıyor ya da koymak istemiyordu. Bu nedenle ona ne zaman burada ve şimdi yaşadığı duyguları sorsam normal ya da iyi gibi kaçamaklı yanıtlar veriyordu. Betty hakkındaki ilk önemli keşfim bu oldu. Bu kız umarsızca yalnızdı ve ancak asıl özel hayatının başka bir yerde yaşanmakta olduğu masalından güç alarak ayakta durabiliyordu. Arkadaşları tanıdık çevresi burada değil, başka yerlerde, New York'ta, Texas'ta, geçmişteydi. Aslında önem taşıyan her şey burada, başka yerdeydi. İşte ilk kez o zaman Betty için orada da, burada olmadığından kuşkulanmaya başladı. Bir şey daha vardı. Eğer bana daha önce kimseye açılmadığı kadar açılıyor idiyse, o zaman yakın ilişkilerin niteliği neydi? Betty kolaylıkla konuşulabilen biri olarak tanındığını söyleyerek yanıt verdi. Dediğine göre o ve ben aynı işi yapıyorduk. Herkesin terapistiydi o. Pek çok arkadaşı olduğunu ama hiç kimsenin onu tanımadığını ekledi. Alameti farikası iyi dinlemesi ve eğlendirici olmasıydı. Böyle düşünmekten nefret ediyordu ama klişe doğruydu. Neşeli, şişman kadındı o. Bu doğal olarak Betty'yi sıkıcı bulmamın diğer önemli nedenine götürüyordu beni. Betty bana ihanet ediyordu. Yüz yüze konuşmalarımızda hiçbir zaman gerçek değildi. Tümüyle yapmacıktan ve sahte neşeden ibaretti. Neşeli olmak ya da daha doğrusu öyleymiş gibi yapmak konusunda söylediklerin gerçekten ilgimi çekti. Sanırım benimle birlikteyken de neşeli olmaya kararlısın. Kendini kesinlikle adamışsın buna. İlginç bir teori Doktor Watson. Bunu ilk buluşmamızdan beri yapıyorsun. Bana umutsuzluk yüklü bir yaşamdan söz ediyorsun. Ama bunu şen şakrak bir ne eğleniyoruz değil mi havasında yapıyorsun. Ben böyleyim işte. Sen böyle neşeli olunca ben de senin ne kadar acı çekmekte olduğunu gözden kaçırıyorum ama. Acının içine yuvarlanıp durmaktan iyidir. Ama burada yardım almak için geliyorsun. Beni eğlendirmek senin için neden bu kadar gerekli? Betty kızardı. Karşı çıkışımda sarsılmış görünüyordu. Gövdesinin içine gömülerek geri çekildi. Alnını minik bir mendille silip zaman kazanmaya çalıştı. Betty bugün ısrarlı olacağım. Eğer beni eğlendirmeye çalışmaktan vazgeçseydin ne olurdu? Biraz eğlenmekte ne kötülük olduğunu göremiyorum. Neden her şeyi bu kadar bilmiyorum. Her zaman öyle ciddisiniz ki. Hem ben buyum, böyleyim ben. Neden söz ettiğinizi anlamadığımdan da eminim. Sizi eğlendirmemle neyi kastediyorsunuz? Betty, bu çok önemli. Şimdiye kadar girmiş olduğumuz en önemli konu bu. Ama haklısın. Önce tam olarak ne demek istediğimi bilmen gerekir. Senin için bir sakıncası yoksa şu andan itibaren gelecekteki seanslarımızda sözünü kesip ne zaman beni eğlendirdiğini, bunun gerçekleştiği anda gösterebilir miyim? Betty kabul etti. Bunu kolay kolay reddedemezdi. Şimdi elimin altında müthiş özgürleştirici bir araç vardı. Artık ne zaman kıkırdasa, budalaca bir şiveyle konuşsa ya da beni eğlendirmeye veya bazı şeyleri hafife alıp dikkati dağıtmaya kalkışsa, anında tabii ona yeni anlaşmamızı anımsatarak sözünü kesmeye iznim vardı. 3-4 seans içinde Betty ilk defa olarak yaşamından hak ettiği ciddiyetle söz etmeye başlarken eğlendirici davranışları da ortadan kayboldu. Diğer insanların kendisiyle ilgilenmesi için eğlendirici olmak zorunda olduğunu düşünüyordu. Bu odada bunun tersinin geçerli olduğunu söyledim. Beni ne kadar eğlendirmeye çalışırsa ondan o kadar uzaklaştığımı ve ilgimin azaldığını hissediyordum. Ama Betty başka nasıl olabileceğini bilmediğini söylüyordu. Ondan tüm sosyal repertuvarını kaldırıp atmasını istiyordum. Kendini açığa vurmak mı? Kendini açığa vuracak olursa ne gösterecekti? İçeride hiçbir şey yoktu. İçi boştu. Terapi ilerledikçe boş kelimesi giderek daha sık ortaya çıkacaktı. Psikolojik boşluk, yeme bozuklukları olanların tedavisinde sık rastlanan bir kavramdır. Bu noktada onu elimden geldiğince destekliyordum. Şimdi diyordum, riske giriyorsun. Şimdi kendini açığa vurma cetvelinde 8'e ya da 9'a yükseliyorsun. Farkı hissedebiliyor muydu? Çabucak kavramıştı. Bir uçaktan paraşütsüz atlıyormuş gibi bir korku hissettiğini söylüyordum. Artık daha az sıkılıyordum. Saate daha seyrek bakıyor, seans sırasında ara sıra eskiden olduğu gibi katlanmak zorunda olduğum dakikaları saymak için değil, yeni bir konuyu açmak için yeterli süre kalıp kalmadığını görmek için zamanı kontrol ediyordum. Kafamdan Betty'nin görünüşü hakkındaki küçültücü düşünceleri silmem de gerekmiyordu. Artık gövdesine dikkat etmiyor, bunun yerine gözlerine bakıyordum. Hatta içimde ilk duygudaşlık kıpırtılarını da şaşırarak fark ediyordum. Betty gittiği bir barda iki cahil çiftçinin ona arkadan sokulup inek gibi böğürerek alay ettiklerini anlattığında onun adına müthiş öfkelenmiş ve bunu ona söylemiştim. Betty'ye karşı yeni duygularım ona olan ilk tepkimi anımsayıp utanmama yol açıyordu. Hoşgörüsüz ve insanlık dışı bir tavırla bağlantı kurmuş olduğum bütün diğer şişman kadınları düşündükçe irkiliyordum. Bütün bu değişimler ilerleme kaydettiğimize alametti. Betty'nin yalnızlığını ve yakınlık için duyduğu açlığı başarıyla ele alıyorduk. Ona başka bir insanın onu tamamen tanıyabileceğini ve yine de sevebileceğini göstermeyi umuyordum. Betty artık kesinlikle terapiye sardırmıştı. Seanslar arasında konuşmalarımız üzerinde düşünüyor, hafta boyunca benimle uzun, hayali konuşmalar yapıyor, buluşmalarımızı sabırsızlıkla bekliyor ve iş gezileri randevularını kaçırmasına neden olduğunda öfke ve dış kırıklığı yaşıyordu. Ama aynı zamanda anlatılamaz bir biçimde daha çok kederleniyor, daha fazla hüzün ve kaygıdan söz ediyordu. Bu gelişmeyi değerlendirme fırsatının üstüne atladım. Bir hasta ne zaman terapistle ilişkisine ilişkin belirtiler geliştirmeye başlarsa o zaman terapi gerçekten başlamış sayılır. Ve bu belirtilerin araştırılıp soruşturulması da ana konulara giden yolu açar. Betty'nin kaygısı terapiye fazla bağlı ya da bağımlı olma korkusuyla ilgiliydi. Seanslarımız yaşamındaki en önemli şey haline gelmişti. Haftalık dozunu almazsa ne olacağını bilmiyordu. Bana öyle geliyordu ki benden değil bir dozdan söz etmesi yakınlığa karşı hala direniyor olmasını gösteriyordu. Bu noktada yavaş yavaş onunla yüzleşmeye giriştim. Betty, senin için önemli olmama izin vermenin ne tehlikesi var? Emin değilim, ürkütücü geliyor. Size haddinden fazla ihtiyaç duyacakmışım gibi. Benim için hep orada olacağınızdan emin değilim. Bir yıl içinde Kaliforniya'dan ayrılmak zorunda olduğumu unutmayın. Bir yıl uzun bir süre. Yani her zaman benimle olamayacağın için mi şimdi benden kaçıyorsun? Biliyorum, anlamı yok bunun. Ama Kaliforniya konusunda da aynı şeyi yapıyorum. New York'u seviyorum ve Kaliforniya'yı sevmek istemiyorum. Burada arkadaş edinip burayı sevmeye başlarsam bırakıp gitmek istemeyeceğimden korkuyorum. Bir de neden zahmete gireyim gibi bir duygu yaşamaya başlıyorum. Burada o kadar kısa bir süre için bulunuyorum ki geçici dostlukları kim ister? Bu yaklaşımın sakat tarafı sonunda kendini insansız bir yaşamın içinde bulman. Belki de içindeki boşluk duygusu kısmen bundan kaynaklanıyor. Şöyle ya da böyle her ilişki bitmek zorunda. Ömür boyu garanti diye bir şey yok. Güneşin batışını görmekten üzüntü duyduğun için doğuşunu izlemekten zevk almayı reddetmek gibi bir şey bu. Bunu böyle söylediğiniz zaman çılgınca görünüyor. Ama benim yaptığım da bu işte. Yeni bir insanla tanışıp ondan hoşlandığımda hemen ona veda etmenin nasıl bir şey olacağını hayal etmeye başlıyorum. Bunun önemli bir konu olduğunu ve ona tekrar döneceğimizi biliyordum. Otto Rank, yaşama karşı bu tutumu harikulade bir anlatımla özetlemişti. Ölüm borcundan kaçınmak için yaşam kredisini reddetmek. Betty şimdi tuhaf bir paradoksa dayanan kısa süreli bir depresyona girmişti. Aramızdaki etkileşimin yakınlığı ve açıklığı onu canlandırıyordu. Ama kendine bu duygunun tadını çıkarma izni vereceğine, daha önceki yaşamının yakınlıktan nedenli yoksun olduğunun bilincine vararak hüzünleniyordu. Bu durum bana önceki yıl tedavi etmiş olduğum bir başka hastayı, 44 yaşında fazlasıyla sorumlu, vicdanlı bir doktor hanımı anımsatıyordu. Bir akşam bir karı koca tartışmasının ortasında alışık olmadığı kadar çok incinmiş, kendini kaybederek tabakları duvara fırlatmış ve attığı limonlu pastayla kocasını kıl payı ıskalamıştı. Kendisini 2 gün sonra gördüğümde suçlu ve kederli bir hali vardı. Onu avutma çabasıyla denetimi kaybetmenin her zaman bir felaket olmadığını anlatmaya çalışmıştım. Ama sözümü kesip benim yanlış anladığımı söylemişti. Hiç suçluluk hissetmiyor, tersine denetimi elden bırakıp bir takım gerçek duygularını dışa vurmak için 44 yaşına kadar beklemiş olmasının pişmanlığını yaşıyordu. 120 kilo olmasına karşın yemesi ve kilosu hakkında Betty ile pek seyrek konuşuyorduk. Annesiyle ve yemesini denetlemeye çalışan diğer arkadaşlarıyla olan destansı ve şaşmaz biçimde verimsiz mücadelelerden çok söz etmişti. Ben bu rolden kaçınmaya kararlıydım. Bunun yerine yolundaki engellerin kaldırılmasına yardımcı olabilirsem, Betty'nin bedenine özen göstermek için kendi isteğiyle harekete geçeceği varsayımına güveniyordum. Şimdiye kadar onun yalnızlığını ele alarak başlıca engelleri temizlemiştim. Betty'nin depresyonu dağılmış ve kendisine bir sosyal yaşam kurduğu için artık yemeğe tek doyum kaynağı olarak bakmamaya başlamıştı. Ama rejime başlama kararını verebilmesi ancak kilo vermeye ilişkin kaygılarıyla yüzleşmesinden sonra gerçekleşecekti. Bu şöyle oldu. Betty birkaç ay terapi gördükten sonra bireysel terapinin yanı sıra bir terapi grubunda da çalışırsa ilerlemesinin hızlanacağı kararına varmıştım. Bir defa gelecekteki zorlu rejim günlerinde onu ayakta tutacak destekleyici bir topluluk kurmanın akıllıca bir şey olacağından emindim. Ayrıca bir terapi grubu Betty'ye terapimizde ele almış olduğumuz kişiler arası sorunları, gizleme, eğlendirme ihtiyacı, verecek hiçbir şeye sahip olmadığı duygusu araştırma fırsatını verecekti. Betty çok korkmakla ve başlangıçta önerime direnmekle birlikte sonunda cesaretle razı olup ihtisasını yapmakta olan 2 psikiyatrın yönettiği bir terapi grubuna girmişti. İlk grup toplantılarından biri hayli olağan dışı bir seans olmuştu. Betty gibi bana bireysel terapiye de gelen Carlos, bakınız tecavüz yasal olsaydı, gruba şifa bulmaz bir kanser hastası olduğunu açıklamıştı. Betty'nin babası, Betty 12 yaşındayken kanserden ölmüştü. O zamandan beri Betty bu hastalıktan müthiş korkuyordu.